Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, şimdi ben bir giriş yapayım. İzninle bir soru var, önemli. Dün çeşitli gazetelerde, internet gazetelerinde de yer alan bir haber vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önümüzdeki dönemde elektrik üretim anonim şirketine EYUAŞ'a ait hidroelektrik santraller, yani HES'ler, limanlar, otoyollar, köprüler ve arsa ve araziler, bunların hepsinin özelleştirileceğini açıklaması vardı. Yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebe sistemine geçileceği bildirilirken, böyle Şimşek ayrıca başka şeyler, açıklamalar da yapmış. Kapı kapı dolaşıp kimseden para istemediklerini de savunmuş. Ama bu köprü, otoyol, liman ve HES'ler...
Hafize Hanım, Masam şeylere git dolaşmadılar mı? Ne için gittiler? Müze gezmeye mi gittiler Merkez Bankası?
Hayır, bilgi vermeye gittik diyor. Kapı kapı dolaşıp Arap ülkelerinden para dileniyorsunuz şeklindeki eleştirilere de hayır demiş. Uyguladıkları ekonomi programını anlattığını söylemiş. Ama bu şey yeni bir neoliberal politikanın habercisi midir nedir? Çok önemli geldi bana. Biraz değerlendirmeni rica ediyoruz. Köprü, otoyol, liman ve HES'lerin özelleştirilmesini.
Vallahi şimdi neoliberal şeyini sen telaffuz ettin sözcüğünü. Yani tabii çok tartışmalı bu neoliberal devrim. 1980'lerde malum Washington konsensüsü adıyla geçen işte büyük bir paketin pakete verilen adlardan biri. Ama haksızlık olur. Çok tartışmalı ama haksızlık da olur. Çünkü bu yapmaya çalıştıkları, anlatacağım, neoliberal şeyle hiç ilgisi yok. Bazı koşullarda da üstelik özelleştirmeler işe yarayabilir. Yani öyle hale gelmiştir ki kamu teşekkülleri, sorumsuz siyasetçiler, bakanlar oraya taraftarlarını doldururlar. Liyakat yerine yönetimler, nepotizmle yöneticiler atanır. Ondan sonra bunlar zarar ederler ya da gerektiği gibi verimli olamazlar. Bununla da başa çıkamıyorsundur. Bir yeni hükümet gelir, bunları özelleştirebilir. Tabii parasını da mesela okullar açmak, okullara yeni modern teçhizatlar satın almak, ne bileyim kreşler açmak için kullanırsa işe de yarar yani. Onun için haksızlık etmeyelim. Burada yapılmaya çalışılan tabii çok açık. Kısaca biliyoruz ama ben tekrar hatırlatayım. Müthiş bir şeyde, bütçe açığı konusunda müthiş bir darboğazla karşı karşıyalar. Malum geçen seçimler muazzam vaatlerle kazanıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Recep Tayyip Erdoğan az bir farkla da olsa bu sayede büyük bir ihtimalle seçildi. Şimdi o sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Tabii bu da çok sancılı bir iş. Bütçe açığını %6'ya kadar çıkarttı. Şimdi ondan sonra yeni bir ekip getirdi. Öbür yolun yol olmadığı çıktı ortaya, çıkmaz yol olduğu. Onu da ne kadar kabullendi bilmiyoruz ama her halükarda tümden ekibi değiştirdi. Para ve maliye politikalarında da tabii büyük değişiklikler yapıldı. Daha doğrusu para politikasında yapılıyor. Şimdi büyük bir iddia var ortada bu yeni ekibin. Benim kulağıma gelen şeyler, söylentiler, bu gerek Mehmet Şimşek'in gerek yeni Merkez Bankası Başkanı'nın ve ekibinin sırtından soğuk terler aktığı. Çünkü bir söz vermişler, yani verdiler bunu açık şeyden itibaren önümüzdeki yıl. Mayıs Haziran'dan itibaren hızla enflasyonun, yıllık enflasyonun aşağı doğru gitmesi sözü. Bunun için tabii faizleri arttırmak yetmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Artı orada da gerektiği kadar arttıramıyorlar. Orada da bir şeyle karşı karşıyalar, sınırlarla. Ama zaten arttırsalar da o yetmez. Maliye politikası da bu bütçe açığını mutlaka aşağı çekmek lazım. Borçlanmayı yüksek ve pahalı yapıyorlar bu mevcut koşullarda, kamu borçlanmasını. Bu da tabii hiç arzulanmayan bir durum. Ne yapacaksın? Para bulacaksın. Önce biliyorsunuz vergileri arttırdı. Bir üçüncü şey ihtas etti, taşıt vergisi. Gene duyduğuma göre AKP içinde çok tartışılmış, seçime gidiyoruz, bu ne vergisi falan denmiş. Yani vergileri de daha fazla arttıracak hali yok Mehmet Şimşek'in. Geriye ne kaldı? Parayı nereden bulacaksın devlete, kamuya? İşte müflis tüccarın biliyorsun gümüş takımlarını satması yolu kaldı. Onu yapıyor yani. Liberal özelleştirme mantığıyla hiçbir ilgisi yok. Onu yapmak istiyor. Ne yapıp edip bir maliyetsiz ciddi miktarda 2024 yılında para girmesi lazım hazinenin kasasına. Şimdi onun bir parçası olarak bunu gündeme getirmiş. Doğrusu şaşırmadım. Ama şimdi işin tabii başka bir yönü var. Tamam, sen bir kere iki grupta düşünmek lazım. Bir şeyleri olmayan, bu hani kamu özel işbirliği ile yapılan, o çerçevede yapılan son otoyollar ve köprüler ayrı bir konu, çünkü orada ona geleceğim, nasıl olacak orada bu iş diye. Ama öbür taraftan işte hazırda para basan şeyler var, HES'ler var, dediğim gibi kamuya ait eski otoyollar var. Onlar da çoktan amorti edilmiş, işte onlar da iyi kötü doğrudan gelir getiriliyor. Arazileri bilmiyorum kim alacak da ne yapacak, ama sonuçta tabii Katarlılara falan bazı sahilleri satmak istiyorlar, onu da biliyoruz. Bunlar
işte Kanal İstanbul'da hatırlardadır yani. Kanal İstanbul projesi de bunlardan bir tanesi.
Onun ne oldu, geçtiği... onu unuttu gibi ya, bilmiyorum ama yakında o da çıkar. Ama şu anda Kanal İstanbul'a zamanında da para bulamadılar zaten. Şimdi bulabilirler mi bilmiyorum ama bulurlarsa da onun tabii satılacak bir tarafı yok. Çünkü o daha ortada yok. Para bulacaklar da bir büyük yatırımcı konsorsiyum. O yapacak. Ona da işte gene tabii şey garantisi verecekler. Fiyat ve miktar garantisi. Şu kadar gemi geçecek. Fiyatlar böyle olacak. Neyse, bu konuya girmeyelim.
Girelim, evet, sonra.
Evet, hatırlatmayalım da. Şimdi şey, bu mevcut şeyler yani gümüş takımları bunlar. Onları satıp işte parasını da aslında borçları geri ödemek ya da ilave borç mümkün olduğu kadar az yapmak için kullanacaklar. Şimdi buna fazla söylenecek bir şey yok. Yani bu ileride de bunların gelirlerinden önümüzdeki yıllarda yoksun olacaksın demektir. Yani bugünkü büyük bir sorunu çözmek için aslında gelecekte başka bir sorun yaratıyorsun. Ama benim esas üstünde durmak istediğim öbürküler. Şimdi bu beni şaşırttı. Otoyollar, köprüler deyince tabii ne var? İşte bu meşhur Kuzeybatı Anadolu, o nispeten küçük bir otoyol. Esas İzmir otoyolu var. Tabii ki Anadolu'da başka yeni otoyollar da var böyle şeyle. Miktar garantisi, şu kadar araba geçecek bir yılda, şu fiyattan sen de bunlardan para alacaksın diye verilen garantileri söz konusu olduğu otoyolları söylüyorum. Tabii Osman Gazi Köprüsü ile bu yeni Çanakkale Köprüsü var. Şimdi bunu çok konuşuldu. Onun için uzun boylu anlatmaya gerek yok. Bunlar çok kötü fizibiliteleri, daha doğrusu fizibilite diye yaptılar mı yapmadılar mı onu bilmiyorum ama yaptılarsa da belli ki özellikle gerçeği yansıtmayan fizibiliteler yaptıkları çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü verilen miktarlar çok yüksek. Bunları yapan şirketlere, yani yatırımı yapan şirketlere bu miktar da araba geçmiyor. Hatta bunun yarısı kadar bile bazen geçmiyor. Bazı otoyollarda ve köprülerde. Ya bir parantez açayım. Osman Gazi Köprüsü'nü ben kullanıyorum. İzmir otoyolu da. Yani şey, böyle bayram seyran dışında hala çok tenha tabii. Onu biliyoruz da Çanakkale Köprüsü yeni yapıldı. Oradan geçmedim doğrusu ama geçenlerde bir dostum şeye giderken Asos tarafına geçmiş oradan. Dedi ki incin top oynuyordu dedi. Yani korkunç. Hem miktar yetersiz, hem verilen fiyatsız. Çünkü dolarla verilmiş fiyatlar, garantisi, fiyat garantisi. O Türkiye'de işte Türk lirasının son iki yılda müthiş bir değer kaybı olunca o dolarlarla o köprülere Türk lirası fiyat çekmeye kalksan dehşet fiyatlarla karşı karşıya kalacaklar. Ve ancak çok zenginler herhalde parasını verip geçecek arabalarıyla, onu da yapamadılar. Dolayısıyla müthiş bir zaten bütçe yükü oluştu. Mehmet Şimşek çünkü çok açık bunu görüyor tabii. Bundan kurtulmaya çalışıyor. Şimdi kurtulmak için de ben bunları satayım. Şimdi sen zaten nasıl satacağım bunu ben anlamadım. Osman Gazi veya Çanakkale Köprüsü veya şey, yani olsa olsa hani bugüne kadar bunların işte kaç yıl geçti bilmiyorum. Süreleri var. 30 yıl mıdır? Nedir? 30 yıl sonra devredilecek. Hani acaba diyor ki belki yeniden bunların sahipleriyle bir sözleşme yapıp bir para mı almaya çalışacak geçmiş ödediklerini, hani devletin garanti çerçevesinde ödediği paraları, yani anlamadım. Yeni tavizler vermesi lazım. Hani 2024 evet, yani için belki buradan da para bulabilir ama gelecek için çok daha büyük tavizler vermesi gerekecek. Çünkü yoksa ekonomik mantığı yok bunun.
Evet Seyfettin, yani şey haberinde, T24'ün haberinde Şimşek'in özelleştirilebileceğini söylediği köprü ve otoyollar geçmişte kamu kaynaklarıyla yapılan, başta İstanbul-Ankara otoyoluyla İstanbul-Boğaz Köprüsü olmak üzere özel sektörün işlettiklerine göre çok daha ucuz tarifelerin uygulandığı ulaşım ağlarını kapsıyor. Eğer bunlar bu önemli bir nokta.
Ben bu görmemiştim. Şimdi oldu, boşuna konuşuyormuşum. Çünkü tamam, tutalım, öbürkülerden bir hayır yok. Şimdi bunlar evet, tabii o zaman gümüş takımları.
Evet, yani özelleştirilmeleri halinde bu yol ve köprülerin fiyatının da olağanüstü artması bekleniyor diye de bir yorum
var. Tabii radikal fark var. Devlet otoyolları ile bu özel otoyollar arasında çok büyük ekonomik farklar var. Bir de bu bayramlarda bunları ücretsiz falan yapabiliyorlar biliyorsunuz.
Aynen tabii.
Özeller yapmıyor.
Çok doğru. İşte bunlar devletin zamanında kendi tabii kaynaklarıyla yaptığı şeyler, tesisler. Bunların çok haklısın. Fiyat farkları var. Ciddi miktarda var. Artı bunlardan önemli miktarda hala araba geçiyor. Yani. Mesela İstanbul-Ankara köprü, İstanbul köprüleri tabii ki öyle. Üçüncü köprüyü bilmiyorum. Orada ne kadar, o da rantabli ama Fatih Mehmet Boğaziçi köprüleri şeyleri tabii ki karlı. Fiyatlar nispeten nispi olarak düşük. Haklısınız. Bunlar da o zaman alanda bir kere diyecek ki ben şu fiyattan vereceğim. Daha doğrusu hükümet fiyatı şuradan başlamak lazım. Bunları satarken bir anlaşma yapacağım. Çünkü bunlar tekel konumunda her biri. Yani Boğaz Köprüsü'nün alternatifi yok ki, ya da
yok, evet, o çok önemli.
Boğaz'ı beraber düşün. Bunların alternatifleri yok. Yani bir şey, tünel var. Orası zaten tıkanıyor. Hani buradan fiyatları çok yüksek tutarsan bu arabalar nereden geçecek? Dolayısıyla tekel güçleri var. Bu tekel güçleri itibariyle bu anlaşmayı hükümet yaparken, satarken satış anlaşmasını fiyat konusunda bir kural konması lazım. Yani ya serbest bırakacak, o zaman dediğin gibi teker fiyatları uygulayacak alan bunu. Şimdi bu Mehmet Şimşek'in de işine gelebilir. Çünkü o zaman daha yüksek fiyattan satabilir. Ama kazığı tabii biz yeriz. Bu köprüleri kullananlar ister otobüsle geçsin, ister arabayla geçsin. Sonuçta vatandaş yer. Fatura vatandaşa çıkar. Tabii bu kadar dehşet bir artışta herhalde büyük bir memnuniyetsizlik yaratacağına göre bunu yapmayacaklar. Büyük bir ihtimalle arada bir yol bulmaya çalışacaklar. Hesap kitap yapacaklar, at pazarlığı yapacaklar. İşte şu fiyatı, o da dolarla olacak çünkü Türk lirasıyla fiyat belirlemek manasız. Öbür şeylerde olduğu gibi, bu özel kamu işbirliğiyle yapılan tesislerde olduğu gibi bir dolar şeyi verilecek, fiyat garantisi. Ama Türk lirası da şu anda değersiz olduğu için belki ileride büyük bir sorun yaratmaz. Ama sonuçta ona göre Mehmet Şimşek de para alacak bundan, yani hazine para kazanacak. Dediğim gibi işte gümüş takımların satılması meselesi. Bunu tabii izlemek gerekiyor. Ama sonuçta müthiş bir ulaşım maliyetlerinde çok ciddi bir artış yaratacağı açık. Çünkü bu dönüp dolaşacak. Buradan İstanbul köprülerinden, bu iki köprüden tır geçmiyor ama öbür otoyollardan, köprülerden geçiyor tabii. Onlar da ulaşım maliyetleri artacak. Otobüsler, otobüs biletleri artacak. Yani sonuçta bu halka çıkartılmış vergiyi artıramıyorsun. Bu yolla bir hazineye, bütçeye ekstra bir gelir yaratmaya çalışıyorsun ki 2024'te hakikaten enflasyonu aşağı çekmek için kesinlikle gerekli olan sıkı maliye politikasının disiplinli gereklerini yerine getiresin. Bence şeyi bu. Özeti bu. Buna tabii büyük bir ihtimalle Mart'tan önce girişmezler bu işe. Çünkü seçimler var. Ama seçimlerden sonra da ellerini çok çabuk tutmaları lazım. Yani hazırlıkları herhalde pazarlıkları, anlaşma hazırlıklarını yapacaklardır bu önümüzdeki aylarda. Bilmiyorum, iş tabii medyaya düşüyor. Gerçek gazetecilere düşüyor. Onlardan, onların yapacakları haberler sayesinde biz de konuşmaya devam edeceğiz herhalde.
Evet, bu son derece durum önemli. Evet, yani bir de bir ikinci konu vardı, ona pek vaktimiz olmayacak ama yani ileride konuşmak üzere onu da ekleyelim. Yani yeni hazırlanacak maden kanununda maden arama faaliyetinin kamu yararına faaliyet olarak tanımlanması planlanıyor diye bir Deutsche Welle Türkçe'den Pelin Ünker'in haberi vardı, ayrıntılı bir haber. Yani bu da çok ciddi bir başka, yani başta lignit olmak üzere jeotermal ve kaya gazı gibi, kaya gazı çatlatma gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin artılacağı, dolayısıyla çok ciddi bir başka sorun ki daha bugün dünyanın da çok ciddi bir şeyin eşiğinde olduğunu gösteren çok sayıda makale, bilimsel araştırma var. Yani eşik aşılmak üzere iklim değişikliği açısından.
Evet, bunu yıkım. Haklısın. Evet, onu, yani burada da gene aynı mantık. Çünkü bu alanda da zorlandılar. Çünkü büyük bir doğaya tahribat yapıyor bu yeni açılan madenler. Artık insanlar, en azından yöre halkı da bunun bilincinde. Protestolar yapılıyor vesaire, anlaşılan işte bu davalar açılıyor. Bu kendi tırnak içinde, kendileri için bu baş ağrılarından kurtulmak için böyle bir kestirme yol icat edelim. İşte neyse, nasıl oluyorsa maden özel şirketler bunlara kaymağını yiyor. Nasıl oluyor da kamu yararlı oluyor ondan.
Onu anlamak mümkün değil ama üzerinde. Bunu da yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü Bir de yani çağdaş
Şeyi
medeniyetin
söyledim.
artık.
Hayır, kesinlikle öyle. Çünkü hatırlıyor musun? 2 hafta önce burada şey gündeme getirdik bir programda. Şey borcu. Çevre borcu.
Çevre borcu, evet. Evet, o çok önemli bir
Yani
mesele.
verilen zararın doğaya, çünkü bunlar yapılıyor yapılıyor. Aslında doğaya bunların şeyi içinde, fizibiliteleri içinde, ekonomik yani karlılık, işte bir yatırım yapıyorsun. Tabii ondan para kazanacaksın. İşte bunun sosyal faydasını hesaplayabilirsin falan, ama bu hesapların içinde hiçbir şekilde doğaya bunların vereceği zarar yok. Şimdi bu madenlerde özellikle zarar büyük. Bunu artık herkes biliyor. E
Bu
sen
yıkımın ta
çevreye
kendisi, evet.
vereceğin zararı bu hesabın içine koymadığın zaman ne oluyor? Tabii gelecek kuşaklara muazzam bir fatura çıkartıyorsun. Üstelik insanlığı tehdit eden bir şeye, işte bu iklim değişikliğine de aslında onunla mücadeleyi tamamen baltalıyorsun. Aksine daha beter
Geri
hale getiriyorsun.
dönülmez noktaya ulaşıyorsun. Yani ben bir de şeyi hatırlatayım. Bu kapitalizmle doğa arasında uzlaşmaz bir çizgi olduğu muhakkak. Ve
Evet.
belki de bunu bütün dünyada en veciz şekilde ortaya koyanlardan biri de ne mutlu bize ki diyelim Türkiye'den çıktı. Yani İstanbul 3. Havalimanı projesini yürüten şirketin CEO'su, daha 2015'teki bir haberden bahsediyorum. Verdiği bir mülakatta aynen şöyle diyecekti. Dünyanın neresinde iş yaparsanız yapın, maalesef uygarlıkla doğanın çelişkisi var deyip son bir cümlede bunun önüne geçilemez diyor. Yani bu Cengiz Magalimak, Colin Kalyon grubunun,
Evet,
EGA'nın
biz
CEO'su bunu
doğaya
söylüyor.
büyük zarar veriyoruz ama kusura bakmayın, başka çare yok. Ondan
Bunun
sonra
önüne de
bunu
geçilemez
biz
diyor.
öldükten sonra genç kuşaklar, bizim torunlarımız, onların çocukları düşünsün. Onların problemi, insanlığın büyük bir şeyi, dramı bu haline geldi. Kusura bakmasın, tabii bundan vazgeçilebilir. Tabii ki
Önüne geçilmesi
vazgeçilebilir.
ön şart yani, evet.
Tabii ki. Yani maden burada hakikaten çok küçük çıkarla o kadar bu ekonomiyi bir çıkmaza soktu ki bu son yıllarda bizzat işte Cumhurbaşkanı kendi inatlarıyla ve yanlışlarıyla, şimdi onun bir faturası var tabii. O faturayı tabii kendisi ödemiyor. Yani şey sınıfta ödemiyor. Yüksek gelirli işte şey diyelim kapitalist sınıfta ödemiyor. Ondan sonra ödemeye niyeti de yok. Bunu biz halka nasıl ödettireceğiz? İşte bu da biraz önce konuştuğumuz o yollardan bir tanesi. Ben şimdi Kazı'daki evde çok birikti, dolapta gümüş takımlar var. Şimdi ben bunları satayım. Sonra bir daha yerine koyamayacağım ama ziyanı yok. Ben şimdi şu kısa dönemde bir at atayım bu dar boğaz. Aslında
Evet.
kendisi yarattı bunu.
Evet, bir
Çok
çeşit
acı tabii.
çok ağır bir durum var, evet. Bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Şimdi süreyi de tamamlamak
Geçtik
üzereyiz. Tamamladık hatta. Evet, peki çok teşekkür ederiz
mi? Rica
Sebettin.
ederim. İyi
Bunları
yayınlar diliyorum.
konuşmaya devam edeceğiz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.